الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Geçen hafta en son İbn Ömer hadisini almıştık. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyordu ki: "Uhillet lena meytetani ve deman. Fe'amma meytetani fel ceradu vel hutu ve amma demani fel kebidu vettihalu." Hadiste Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor, diyor ki bize iki ölü ve iki de kan bize helal kılındı. Burada iki ölüden kasıt neydi? Yaşayan hayvanlar. İki kandan kasıt, geçen hafta derste olanlar. Dalak, birisi dalak ve ikincisi karaciğer. Allah Resulü Aleyhisselam bunların ikisinin bizlere helal kılındığını söyledi. Ve buradan biz hangi hükümleri çıkarmıştık? Bunların tahir olduğunu ve aynı zamanda helal olduklarını. Yani bunları hem yiyebildiğimizi ve aynı zamanda bunların temiz olduğunu çıkarmıştık. Daha sonradan hadisle ilgili hadisin sonunda ve fihi da'fun ziyadesini söylemişti Hafız İbni Hacer. Burayı da nasıl açıklamıştık? Yani hadis merfu olarak zayıftı. Yani direkt Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispetinde hadisin zayıflık vardı. Ama mevkuf olarak, yani sahabenin sözü olarak hadisin sahih olduğunu söyledik. Bunu da hüküm olarak merfu hükmünde, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu, aleyküm selam ve rahmetullah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu gibi hükmünün geçerli olduğunu söylemiştik. Burada dedik ki sahabe böyle bu konuda, hükümle alakalı konularda kendinden içtihat etmeyeceğini, kendinden bir hüküm vermeyeceğini söylemiştik. Sahabenin odul olduğunu, adil kimseler olduğundan bahsetmiştik. Bugün de inşallah daha sonraki, bir sonraki hadisimize geçiyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا وَقْعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاهَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناهه الذي فيه الداء. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birinizin içeceğine sinek düştüğü vakit onu tamamen o içeceğin içine ne yapsın? Batırsın. Çünkü sineğin bir kanadında hastalık, diğerinde ne var? Şifa vardır. Sineğin bir kanadında hastalık, diğerinde ise aleykümselam ve rahmetullah, şifa vardır. Hadisi Bukhari ve Ebu Davud tahric etmiş, kitaplarında yer vermişlerdir. Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade vardır: ve innehu yetteki bi cenahi lezi fihi edda. Yani diyor ki Ebu Davud ziyadesinde, zira sinek hastalık bulunan kanadı ile korunur. Zira sinek hastalık bulunan kanadı ile korunur. Hadis dediğimiz gibi İmam Bukhari, Ebu Davud kitaplarında bu hadise yer vermişler. Hadis sahih. Ve Ebu Davud'un ziyadesi de hasen. Senet olarak hasendir. Yani o da sahihtir. Hadiste arkadaşlar Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor. Diyor ki اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ. Yani sizden birinin içeceğine sinek düştüğü vakit onu o içeceğin içine ne yapsın? Batırsın. Burada bir lugavi olarak, yani dil bilgisi kaidesi var. Buradaki şarap kelimesi, içecek kelimesi müfret olarak gelmiş. Yani tekil olarak gelmiş. Ve kendinden sonraki kelimeye mudaf olmuş, idafe edilen olmuş. Ve burada da yani hüküm olarak diyoruz ki burada genellik ifade içerir. Yani sadece buradan maksat su değil. İçecek sınıfına giren her şey bu hadisin kapsamı içine ne yapar? Girer diyoruz. Yani bu ne olabilir? Su olabilir, süt olabilir, çorba olabilir, ayran olabilir. Bu sıvılıkta, yani içine batırabileceğimiz sıvılıkta olan her içecek bunun içine ne yapar? Girer. Bu genellemeyi de buradaki lugavi, bu kaideden çıkartıyoruz. Yani burada müfret olarak geldiği için, kendinden sonra kelime izafe edildiği için umum ifade ediyor. Yani genellik ifade ediyor. O zaman buradaki maksadımız sadece su değil. İçilebilecek sıvılıkta olan her şey Bunun içine girer. Deminden dediğimiz gibi su olur, süt olur, ayran olur, çorba olur. Bu sıvılıkta olan her şey bunun içine girer diyoruz. Fel yagmisu sümme liyenzi'hu. Diyor ki öncelikle sineği ne yapsın? O içine düştüğü şeye batırsın. Yani komple içine batırsın. Daha sonradan da onu oradan ne yapsın? Çıkarsın. Burada da Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki onu batırsın. İfadesinde ise sıvı bir şey olması gerektiğini anlıyoruz. Yani çünkü katı bir şey olsa bu şekilde batırma işlemi ne olur? Zor olur. O yüzden diyoruz ki buradan kasıt sıvı bir şey olması gerekiyor. Ama bunun içine mesela bal ayarındaki o katılıktaki şey bu hadis kapsamına ne yapmıyor? Girmiyor. Çünkü bal bir su gibi, bir ayran gibi, ne bileyim bir çorba gibi hükmü değil. Ama bal suyun içine karıştırırsan veya sütün içine karıştırırsan bu şekilde bir sıvı hale getirirsen o zaman bu hüküm kapsamı altına ne yapar? Girer diyoruz. İkinci şeyde hadisin devamında fel yakmisu onun içine batırsın ve daha sonradan sümme liyenzi'hu onu oradan çıkarsın diyor. Buradan da anlaşılıyor ki hadis-i şeriften anlaşılan nedir? Yani onu batırdıktan sonra o şekilde içinde bırakıp içmeye devam etmiyoruz. Onu oradan çıkartıyoruz. Çünkü sinek bildiğiniz üzere ufak bir haşere. Bunu içine batırıp çıkarmaz isen daha sonradan içerken bunu ne yapmış olursun? Yutmuş olabilirsin. Ki insanın nefsi de bunu kaldırmaz. O yüzden hadisin metninde olduğu gibi bu şekilde bir şeyle karşılaştığımız vakit sineği içine batıracağız. Daha sonradan onu ne yapacağız? Oradan çıkartacağız. Hadisin devamında Allah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَاِنَّ فِي اَحَدِ جَنَاهَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً. Onun bir kanadında hastalık vardır. Diğer bir kanadında ise şifa vardır. Burada da yine Şeyh Hüseyin'in güzel bir olaya bakış açısı var. Diyor ki Subhanallah diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğu dönemde bize böyle bir tıbbi bir şeyden bahsediyor. Yani sineğin bir kanadında şifa olduğunun ve diğer kanadında ise hastalık olduğundan bahsediyor. Diyor ki buradan da anlıyoruz ki Allah-u Teala vahiy yoluyla Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bunun tıbbi bu olayın bilgisini ne yapmış? Vermiş. O zamanki şartlara bakıldığı zaman böyle bir teknoloji yok. Böyle bir işte hastanelere gidip böyle bir test yapma veyahut da tıbbın ilerlemediği bir dönemde bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselam tıp fakültesinde de okumamış. Ama böyle tıbbi o dönemde bilinmeyen hatta günümüzde doktorların yeni yeni keşfettiği yani 1400 sene sonra keşfettiği şeyin haberini Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yapıyor? 1400 sene önce bize haber veriyor.
Katı ile ilgili bir hüküm var mı?
Katı ile ilgili bir hüküm biraz sonra ileride gelecek. Katı ile ilgili bir hüküm. Burada da kelimesi daen yani burada ne? Hastalık. Burada hastalık başka bir rivayette zehir olarak da geliyor. Diğer bir kelimede şifa yani hadisin devamında fil ahir diğer bir kanadında şifa vardır ifadesi var. Bazı alimler diyorlar ki bir kanadında hastalık var. Diğer bir kanadında ne var? Şifa var. Diyorlar ki buradaki şifa bu hastalığın şifasıdır. Bazı alimler de bunu umum genel olarak zikretmişlerdir. Yani herhangi bir şeye şifa da olabilir. Sadece o şeye yani diğer kanadındaki hastalığa değil. Genel umumi bir şifa anlamı da gelebilir diyorlar. Ve Ebu Davud ziyadesinde diyor ki ve innehu yetteki bi cenahihi allazi fihi edda'u. Yani sinek zira sinek yani bu hastalık olan kanadıyla ne yapar? Korunur. Bunda diyoruz ki ya bu Allah tarafından sineğe verilmiş bir ilham olabilir. Yani Allahu Teala onu bu şekilde vahyetmiş olabilir, ilham vermiş olabilir. O yüzden bir yere düşeceği zaman ne yapıyor? Öncelikle hasta olan kanadını sokuyor. Onun üzerine düşüyor. Veyahut da diyoruz ki bu kendi kanadını yani o sağ tarafında olan kanadının da özelliğinden biri olabilir. Sonuçta ne olursa olsun diyoruz ki biz eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde sineğin bu şekilde korunduğunu söylüyor ise biz deriz ki buna amennâ ve saddakna. İman ettik ve tasdik ettik. Demek ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu şekilde bildiriyor ise deriz ki sinek bu kanadı ile korunur. Öncelikle suya veya herhangi bir şeye düştüğü zaman kendini korumak için önce hastalık olan kanadını ne yapıyor diyoruz? o şeyin içine öncelikle o kanadını sokuyor. O tarafı üzerine düşüyor. Burada müellif sizce bu hadisi, bu bapta zikretmesinin sebebi ne olabilir? Sular babında sineğin suya düştüğü zaman içine batırılıp çıkartılması gerektiği sular babıyla alakası ne olabilir? Yani buradan ne anlıyoruz? Sineği siz suya düştüğü zaman veya içeceğe düştüğü zaman içine batırdığınız zaman ne yapacak? Ölecektir. Değil mi? Ve bunun ölmesi o içine düştüğü şeyi ne yapmaz? Necis yapmaz. Eğer necis yapsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize neyi emrederdi? Onu içmememizi veya kullanmamamızı, dökmemizi emrederdi. O zaman buradan yani bunun sular babında zikredilmesinin sebebini ne olarak zikrediyoruz? Diyoruz ki az dahi bir suya sinek düşmüş olsa orada öldüğü zaman o suyu necis yapmıyor. Bir sinek de böyleyse, birden fazla sinek de düşse bunun hükmü değişmez. Eğer sinek bir şeyin mesela ballı bir su var diyelim. Üzerine 3-5-10 tane o şekilde suda şey yaptılar. Bunları çıkartıp batırıp önce sonra çıkartıp o suyu midemiz kaldırıyorsa içebiliriz. Yani hükmü nedir? Temizdir. Kullanılabilir.
O suyu mesela dediğin gibi tiksindik. Dökmemiz.
O da ileride gelecek şimdi.
O da mı?
Şimdi demin sorduğuna dönüyoruz. Diyoruz ki eğer sinek katı olan bir şeye konduysa veya oraya yapıştı oradan kurtulamıyor. Aynı hüküm geçerli mi? Hadis-i şerifte eğer sinek bir içeceğe düştüyse onu oraya batırın daha sonra oradan çıkartın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir durumda ne diyoruz biz? Yani bu neyle alakalı? Hadisin mefhumundan anlaşılan ne? Sıvı içeceklerle alakalı. Ama katı bir şeyin içinde olduğu zaman şer'i olarak da onu bu şekilde batırmamız gerekmiyor. Çünkü niye? Bunu akli olarak da açıklayacağız biraz sonra. Çünkü niye? Diyoruz ki eğer bir şeyi biz bu şekilde sineği batırırsak katı olan bir yerde suyun içindeki gibi içeriye batmayacak. Bu sefer onu ezmiş olacağız. Ve bu görüntü kimsenin de daha sonradan o yemeği yeme gibi bir durum yok değil mi? Nefis bunu kaldırmıyor. Buna örnek olarak da diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dab denilen bir hayvan var biliyorsunuz. Suudi Arabistan'da da yaygın. Orada bazı insanlar yiyor. Hatta Halid bin Velid radıyallahu anh bir şeyde bir sofrada yerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber bulunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kerih gördüğü için, hoşuna gitmediği için, hoşlanmadığı için ne yapmıyor bunu? Yemiyor. Ama aynı zamanda yiyenlere de bir şey demiyor. Yani biz bunu nefsimiz kaldırmıyor ise biz bunu yemek durumunda değiliz. Aynı şekilde şeyin içinde de olsa bu şekilde batırırız, çıkartırız. Çünkü ilk başta dedik ya kanadında ne vardı? Hastalık. Diğer kanadında şifa. O şekilde batırıp çıkartabiliriz. Eğer nefsimiz bize zor gelmiyorsa bunu kullanabiliriz. Eğer zor geliyor ise bunu kullanmayız. Burada dedik ki sineğin ölüsü ve dirisi de nedir? Temizdir. Peki buradan kıyasla başka hayvanları da bu hüküm içine sokabilir miyiz? Başka bir hayvanları bunun içine sokabilir miyiz? Yani sinekte...
Haşerat mı yani? Ne bileyim, arı, kelebek böyle benziyor.
Evet. Bu tür hayvanların yani geçen derste de çekirge için demiştik ya leyse lehu demun sa'il kan dolaşımı olmayan hayvanlar da sinek gibi bu hüküm içine girer. Mesela arı bu hüküm içine girer. Örümcek aynı şekilde. Eşek arısı aynı şekilde. Bu özelliğe sahip olan bütün hayvanları biz ne yapıyoruz? Bu hüküm içine sokabiliyoruz. Yani onların ölüsü de bu şekilde bir suyun içinde öldüyse veya bir içeceğin içine düşüp öldüyseler o suyu biz temiz kabul ediyoruz ve ne yapıyoruz? Kullanıyoruz.
Bütün haşerat öyle mi acaba?
Yani bu hükümde olan kan dolaşımı yapmayan yani leyse lehu demunsari bu şekilde işte sinek, arı bu özelliğe sahip olan bütün hayvanlar kan dolaşımı yapmayan bütün hayvanlar bu şeyin içine ne yapıyor? Giriyor.
Abdest suyun içine falan düşse gene aynı hüküm mü geçerli?
Aynı. Aynı. Sonuçta bu...
Yani yiyecek için mesela geçerli olan bir şey ama şimdi mesela abdest suyunda yemeyeceğimiz için yine aynı sinyal batırıp çıkartmıyoruz.
Yani çünkü burada emir bu şekilde geldiği için sen bunu içsen de içmesen de yani mesela nefsin kaldırmıyor. Ama bu hadise binaen onu içmeyecek dahi olsan sineği gördüğün zaman onu o şekilde batırıp çıkartırsın oradan. Belki senden sonra gelen bir insan onu içebilir. Ki biraz sonra da bununla ilgili şeye değineceğiz yine. Buradan yine başka bir çıkardığımız fayda de normalde biliyoruz ki Allah-u Teala mesela bir mahlukatı yaratıyor. İnsanoğluna zarar verebilecek vasıflara sahip. Başka bir mahlukatı yaratıyor. İnsanoğluna fayda verebilecek bir şekilde bir özelliğe sahip. Buradan Allah-u Teala'nın kudretinin kemalini anlıyoruz. Ve bunu daha da pekiştiren bir durum da bu hadis-i şerifte olan bir şey. Yani sinek baktığımız zaman ufak bir hayvan. Bir kanadında hastalık, bir kanadında şifa içerebilen bir Allah-u Teala'nın yarattığı bir mahlukatı. Buradan da Allah-u Teala'nın kudretindeki büyüklüğünü, azametini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Ufacık bir hayvanda bir kanadında hastalık, diğer bir kanadında ise o hastalığın şifasını yarattığını görüyoruz. Aynı zamanda buradan ne yapıyoruz? Allah-u Teala'nın kudretinin ne kadar büyük olduğunu bu şekilde anlamış oluyoruz. Şimdi biliyoruz ki eski şeylerde Yahudilerin şeriatinde ayet-i kerimelerde de bunu görüyoruz. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا شُهُومَهُمَا Allah-u Teala diyor ki yani o dönemde yani ineklerin veya da küçük baş hayvanların yağlarını Yahudilere ne yapmıştı? Haram kılmıştı. Ama etlerini ne yapıyorlardı? Yiyorlardı. Peki bu kural o dönemde o şeriatta uygulanan bu şey bir hayvanın bir kısmının helal bir kısmının ise haram olması bizim İslam şeriatında olan bir şey mi? Yani düşündüğümüz zaman böyle bir şey aklınıza bir örnek aklınıza geliyor mu? Bir hayvan var bir tarafını yemek bizim için helal diğer bir organını yemek bizim için helal değil. Yahudilerde mesela olduğu gibi. Yani bizim İslam şeriatında ne diyoruz? Böyle bir hüküm yok. Bizde bir hayvan necis ise necistir, yenmez, haramdır. Eğer bir hayvan tahir ise, temiz ise, yenilebiliyor ise ne deriz? Biz bu hayvanı yiyebiliyoruz deriz. Yani bu şekilde Yahudilerde olduğu gibi bizde böyle bir hüküm yok diyoruz. Bazı alimler bu hadis-i şeriften diyorlar ki sineğin bir kanadında hastalık var. O zaman bir kanadında da şifa var. Aynı bu Yahudilerde uygulanan sistem gibi. O zaman bir tarafı necistir, bir tarafı tahirdir diyorlar. Veyahut da deve örneğini getiriyorlar. Bundan istinbat ediyorlar. Diyorlar ki devenin etini yersen abdestin bozulur. Ama diyorlar yağını yersen abdestin bozulmaz. Biz diyoruz ki bu doğru bir görüş değil. Devede eğer onun etini yemek abdesti bozuyor ise bu bütün organları içinde geçerlidir. Ciğerini de yersen abdestini bozar, yağını da yersen bozar. Ama sütüyle idrarını bu sınıf içine sokmuyoruz. Çünkü bu farklı bir durum. Diğer organları ya et veya diğer işte yağ, diğer şeyleri, diğer organları da farklı bir durum. O yüzden diyoruz ki bizim şeriatimizde bir şey ya haramdır, ya helaldir, ya abdesti bozar, ya abdesti bozmaz. Ama hem abdesti bozar bir tarafını yersen, başka bir tarafını yersen abdesti bozmaz demiyoruz. Şu tarafını yersen helaldir, bu tarafını yersen haramdır gibi bu şekilde de ne yapamıyoruz? Ayırt edemiyoruz. Başka bir faydaya geçince diyoruz ki su sineğin içine batırılması ile özelliği değişse dahi necis olmaz dedik. Burada yine suyun 3 özelliği var demiştik. Tadı, kokusu, rengi. Eğer suyun içine sinek düştüğü zaman, onun içine batırdığımız zaman suyun rengi veya tadı, kokusunun değişmesi o suyun necis olmadığını gösteriyor. Çünkü içine düşen şeyin temiz, tahir bir şey olduğunu söyledik. Daha önceki derslerimizde de bunları aldık. O yüzden diyoruz ki eğer bir suya düşer ise sinek o suyu necis yapmıyor. Bu da eğer böyle olsaydı diyoruz ki Allah Resulü bize onun içine batırmamızı emretmezdi. Emretmezdi. Şimdi yine Hilmi'nin sorduğu soruya geliyoruz. Sineği suyun içine batırdık. Sonra oradan çıkardık. Böyle bir durumda o suyu içmemiz mi gerekiyor? Yoksa içmeye de bilir miyiz? Diyoruz ki bu su hüküm olarak temizdir, içilebilir. Ama bunu nefsi kaldırmayan bir insan için de bu zorlamayı yapmıyoruz dedik. Biraz önce örnek verdik. Ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dab denilen hayvan, o kertenkele benzeyen, onun büyüğü olan bu hayvanı nefsine hoş gelmediği için ne yapmıyor? Yemiyor. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde yemeyip bırakabiliyor ise biz de deriz ki benim midem de bunu kabul etmiyor. O yüzden ben bunu içmek istemiyorum. O zaman deriz ki bu adamı zorlamak gibi bir durumumuz yok. Hadiste geliyor. Batıracaksın, çıkartacaksın. Artık suyun hükmü temiz oldu. Bunu da içmek zorundasın diye adamı böyle bir zorunluluk da bulunamayız. Bu zorunluluğu telkin edemeyiz. Daha sonradan şöyle bir şey diyelim. Mesela bu şekilde suyun içine batırdık. Daha sonradan da çıkardık. Daha sonradan da Mehmet geldi. Bardağı gördü, içinde su var. O sudan içmek istedi. Mehmet'i bu konuda uyarmamız gerekiyor mu? Gerekiyor diyen var mı? Belki mesela adamın midesi kaldırmayacak diyor arkadaş.
Ama şöyle suyun hükmü temiz.
Görmediği su temiz olduğunu
görmediği için onu söylemez de onu kapatmak tersi olmalı.
Eğer söylemeyeceksen söylemeyeceksen hiç söylemeyeceksin.
Çünkü ne diyoruz bu? Şer'i olarak bu temizdir. Normalde tıbbi olarak da olaya baktığımız zaman yine ne dedik? Bir kanadında hastalık vardı. Biz onun içine batırdık onu. Çıkardık. Hastalık olan kanadı daha sonradan şifa olan kanadı da içine battı. Su ne oldu? Eski haline geri döndü. Yani orada bir hastalık geldi. Daha sonra bir şifa geldi. Yani sıhhate de zarar verecek bir durum olmadığı için biz daha sonradan gelen bir insana bunu söylemek durumunda da değiliz. Yani bu bizim üzerimize vacip. Şimdi söylersek, söylemezsem üzerimde vebal olur demiyoruz. Diyoruz ki bunu ona söylemende bir gerek yok. Çünkü şer'i olarak suyun hükmü temiz. Sıhhat bakımından da ne diyoruz? Aynı şekilde bu suyun hükmü temiz, zararlı değil. O zaman ona göre eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak gelen bir insana bunu söyleme zorunluluğumuz yok. Bundan dolayı hesaba çekilmeyeceğiz yani.
Bu sadece vesvese gibi bir şey.
Bazı alimlere göre de başka şeylerde şifa oluyor diyorlar ya. Söylememek evet. Daha iyi olur.
Yani söylememek tabii bu anlamda. Zaten belki de susamış o anda belki başka bulacak bir şey de yok. Bu sefer sen söyledin diye onu da içmeme durumuna gidecek. O yüzden susmak daha güzeli. Bu hadisle ilgili bazı kimseler bu hadise ve bu hadisin ravisi olan Ebu Hureyre radıyallahu anh'a taan ediyorlar. Yani bakıyorlar mantık olarak akıllarına vurduklarında ne diyorlar? Yani böyle bir saçma bir şey olur mu? Sinek suyun içine düşüyor veya yediğin bir şeyin içine düşüyor. Onu batırıyorsun. Daha sonradan çıkartıyorsun. Ve bunu ne yapıyorsun? İçiyorsun. Bunlardan bir tanesi de Mahmud Ebu Rayye yazdığı bir kitap var. Edva'u ale sünnetil Muhammediye diye. Bu kitapta hem hadisin ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya ve aynı zamanda hadisin metnine saldırıyor. Yani bunun sahabenin bu şekilde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın kendisinin uydurduğu bir şey olarak nitelendiriyor. Yine Ehl-i Sünnet'in alimlerinden Abdurrahman İbn Yahya el-Muallimi rahimeullah bu kişiye birkaç başlık altında reddiye veriyor. Yani diyor ki senin bu yaptığın şey ne sünnete uygun olan bir şey veya da taan ettiğin sahabenin kadri kıymeti ehli sünnetin nazarında büyük olan bir insan ki en çok hadis rivayet eden sahabilerin en başında geliyor. Buna reddiyesinde diyor ki birinci olarak bu hadis diyor İmam Bukhari deminden dedik ya İmam Bukhari ve Ebu Davud bu hadisi zikretti. İmam Bukhari diyor buna sahihinde yer vermiş. Ehl-i sünnetin üzerinde icma ettiği Kur'an-ı Kerim'den sonra sünnet adında yazılmış en sahih kaynak Sahih Buhari diyor. Eğer diyor İmam Buhari bu kitabında bu hadise yer verdiyse senin zaten bu getirdiğin tez en başından çürümüş oluyor. Ve diyor ki başka bir şeyde bu hadisi şerifi aynı zamanda diyor ki Ebu Said el-Hudri ve aynı zamanda Enes bin Malik radıyallahu anh da Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde başka yollardan yani sadece Ebu Hureyre'den gelen bir hadis-i şerif değil. Aynı zamanda Ebu Said el-Hudri ve Enes bin Malik radıyallahu anhuma, bu ikisi de ne yapıyor? Bu hadis-i şerifi zikrediyorlar. Başka bir şeyde, başka bir reddiyesinde yine diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, biliyorsunuz İslam'ın son yıllarında Müslüman olmuş bir sahabi. Yaklaşık olarak 4 sene Allah Resulü ile beraber, gecesiyle gündüzüyle beraber, onunla beraber Allah Resulü Aleyhisselam'ın duasını almış. Allah Resulü Aleyhisselam onu, yani hıfzının kuvvetli olması için, unutmaması için ona dua etmiş bir sahabi. Diğer sahabilere bakıyorsunuz, mesela ziraatle uğraşanlar var. Aynı zamanda ticaretle uğraşanlar var. Ama Ebu Hureyre radıyallahu anh böyle değil. Bütün vaktini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim almaya adamış bir sahabi. Ve bakıyoruz çok kısa zamanda, yani 4 senelik gibi bir zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis rivayet eden sahabelerin başında geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını almış bir sahabi dedik. O yüzden yani bu şekilde, ki halk arasında bu tip şeyler yaygındır. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya bu şekilde ithamlarda bulunuyor. İşte bu kadar hadisi bu kadar az bir zamanda nasıl şey yaptı, rivayet etti gibi. Dediğimiz gibi gündüzleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Akşamları da bu aldığı hadisleri ne yapıyordu? Ezberliyordu. İtkan ediyordu. Bunu iyi bir şekilde anlayıp hıfz ediyordu. Ve ashab-ı suffeden diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli mescidinde kalan, normalde başka bir yerden gelmiş, Medine halkından değil, ashab-ı suffeden olan bir sahabi. Elinden geldiği kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duasını da almış. Bu şekilde ne yapmış? Hadisleri bize bugünümüze kadar nakletmiş. Yani o anlamda biz bu sahabi adında bu şekilde bir tağında bulunanlara ne yapıyoruz? Kabul etmiyoruz. Bu söyledikleri sözleri onlardan almıyoruz. Başka bir şey de diyor ki, şu anda günümüzde diyor doktorlar bunu şey yaptılar, tıp alanında buna ulaştılar. Dediler ki şu anda tıp olarak da ispat edilmiş bir şey. Yani sineğin bir kanadında hastalık, diğer bir kanadında ise şifasının olduğunu bugünkü ilim adamları, bilim adamları da ne yapıyor? Bunu kabul ediyorlar. Ve diyoruz ki Allah-u Teala bunu 1400 sene önce Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bunu ne yaptı? Bildirdi vahiy yoluyla. Yani bu da Allah için zor olan bir şey değil. Bu mahlukatını yarattı. Kıyamete kadar onların kaderlerini belirledi. Ve bu ilme biz Allah-u Teala bugün bu tıp aracılığıyla ulaşmamıza ne yaptı? İzin verdi. Ama bunu 1400 sene önce de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmesi uzak bir şey değil. O anlamda diyoruz ki bu tip, yani akıl yoluyla hadislere yaklaşan insanların yaptıkları bu reddiyeleri veya hadisleri kabul etmemelerini ne yapmıyoruz? Onlardan kabul etmiyoruz, almıyoruz. Çünkü hadis ortada, açık. Sahih Buhari'de dedik bu hadis zikrediliyor. Ebu Davud yine Sünen'inde bu hadise yer vermiş. Eğer bu hadislerde bu şekilde bir uydurma veya İslam'ın özüne aykırı olan bir şey olsaydı, hadis alimleri bunları ne yapardı? Bize bildirirlerdi. Bu hadisi aldıktan sonra sular babı ile ilgili son hadisimize geçiyoruz. Daha sonradan da inşallah Babul Aniye, kaplarla ilgili olan bölüme haftaya inşallah başlayacağız. Son hadis-i şerifimizde de, veya da bu konuyla ilgili sorusu olmak isteyen, soru sormak isteyen varsa önce onları alalım.
Her hadiste bu tarz bir kesinlik, mesela bir kanalında hastalık, bir kanalında şifa var.
Evet.
Ama her hadiste böyle bir açıklama yok.
Evet.
Bazı hadislerde özellikle açıklama yapılmasının bir nedeni var mı? Alimler bu konuda bir şey söylüyor mu?
Ya bunu alimler diyorlar ki, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konu hakkında bir hüküm verdiyse, bunun hikmetini de diyorlar ne yapıyor? Akabinde zikrediyor ki insanların kalplerinde bununla ilgili şüphe olmasın. Ama bazı şeylerde de hikmetini bilmiyoruz. Allah daha iyi bilir diyoruz. Yani bununla ilgili işte bir kanadında neden hastalık yaratılmış, bir kanadında neden şifa yaratıldığıyla ilgili elimizde bir malumat yok. O yüzden şundan dolayı, bundan dolayı diyemiyoruz.
Yani sinekle ilgili değil mi sadece? Şimdi her hadiste mutlaka böyle bir şundan dolayı içine batırın falan demiyor. Veya bir başka hadiste bir gerekçe illa belirtmiyor. Hüküm var ama sonunda da şundan dolayı demiyor.
Evet.
Yani alimler bununla ilgili bir şey söylemiş mi işte, belirtmiş, bazısında belirtmemiş.
Ya işte bazı şey diyoruz, Allah Teala bunun hikmetini bize açıklamış. Neden böyle yapmamız gerektiğini. Evet. Bazılarında bunun hikmetini bilmiyoruz. Ama ne diyoruz? Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu açıkladıysa, ondan sahih olarak bize ulaştıysa ne diyoruz? Biz bunu alırız, iman ettik ve bunu tasdik ettik deriz. Bu şekilde olayı ne yaparız? Kapatırız. Yani imanımız bu anlamda sonsuz olur yani.
Şifa olduğu şüphesiyle yakalayıp içine atmak olur.
Yok, o şekilde olmaz. Yani hadisteki şeyin, metnin dışına çıkmayacaksın. Eğer suyun içine düştüyse bu hayvan, batıracaksın. Ama sen yakaladın, içine attın, zorla sokmaya çalışıyorsan bu olmaz. Yani normalde bu şekilde bulduysan, baktın ki düşmüş.
Bir tanesi içinde girmişken, mesela ayakları girmişse gene batırmış.
Yani bu şekilde, yani suyun içinde, zaten dedik ya, ya Allah-u Teala'nın bir ilhamıyla ya da o kanadın bir özelliğiyle sinek bir yere düştüğü zaman bu şekilde, öncelikle hastalık olan kanadını oraya sokuyor. Sen de bu durumda ne yapacaksın? Bu şekilde onu batıracaksın suyun içine, tamamen içinde kaybolacak. Daha sonradan da onu oradan çıkartacaksın. Sonradan o suyu ister içmek istiyorsan içeceksin. O suyla abdest almak istiyorsan abdest alacaksın. Yani su sineğin içine düşmesiyle hükmü hiçbir şekilde bozulmuyor, değişmiyor. Sineğin canlısı da ölüsü de temiz dedik. Bu şekilde suyun içinde bulduğumuz zaman da batıracağız. Daha sonradan onu oradan çıkartacağız.
Bu hadisten şu anlaşılıyor mu? Zehirli kanadı suya düştü ve sinek ondan sonra kaçtı gitti. O su iptal mi oldu
yani? Yani bununla ilgili bir şeyimiz, bir bilgimiz yok. Ama sen bunu gördün, sinek oraya düştü. Daha sonradan buradan uçtu.
İçine sokacaktım.
Kaçtı gitti. O zaman yani evli olan bu suyu kullanmaman daha doğrudur. Eğer tam bu şekilde batıramadıysan, diğer kanadı suya temas etmediyse, bunu da anlayabildiysen, o sudan uzak durman daha güzel olur. Çünkü bir kanadında hastalığını oraya saldı ama diğer kanadındaki şifayı oraya verdi mi vermedi mi bilmiyorsun. O zaman bu suyu kullanmasan daha iyi olur.
Metinden anlaşıldığına göre suyun üzerindeyse.
Ya artık zaten suyun içine düştüyse oraya, oradan kurtulma ihtimali zordur. Oldu ki öyle olursa uzak durmak herhalde Allah-u Alem daha...
Beceremedim yani mesela. Şifalı kanadı yakalayamadım.
O zaman bıraksan daha iyi olur inşallah. En son hadisimiz bu dedik sular babı ile ilgili. An Ebi Vakid el-Leysi radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. Diyor ki Ebu Vakid el-Leysi radiyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canlıyken hayvandan kesilen ya da kopan her parça mundardır. Canlıyken hayvandan kesilen ya da kopan her parça mundardır. Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmizi tahric etmişler. Kitaplarında yer vermişler. Tirmizi hadisin hasen olduğunu söylüyor. Bu hadisin metni de Tirmizi'ye ait. Bu gelen şekliyle Tirmizi'ye ait bir hadis. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki, "Ma kutiya minel behimeti." Burada ma kutiya yani kopan. Minel behimeti, behimeden buradan kasıt dört ayaklı olup vahşi olmayan hayvanlar. Bunun içine koyun, keçi, inek, deve, bu tip et yenebilen hayvanlar diyor. Eğer bu hayvandan canlı iken vahiye hayyetun diyor. Yani eğer o hayvan canlı iken ondan bir parça kopuyor ise diyoruz ki o kopan parça onun ölüsünün hükmüyle aynıdır. Biraz onu tafsilli bir şekilde açıklayacağız. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki مَا قُتِيَ مِنَ الْبَه۪يمَةِ وَهِيَ حَيَّتٌ فَهُوَ مَيُّتٌ. Behimeden kopan parça, canlı olarak yani canlı yaşayan bir hayvandan kopan parçanın hükmü ölüdür. Yani meyte gibidir diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Dedi ki bu hadis-i şerifi Ebu Davud ve Tirmizi kitaplarında yer vermişler. Tirmizi hadisinin hasen olduğunu söylüyor. buradaki rivayetteki lafız da Tirmizi'ye ait. Dedi ki behime bu anlamda dört ayaklı yırtıcı olmayan her hayvan bunun içine giriyor. Hadisinde bu bapta zikredilmesinin sebebi hayvandan kopan bu parça eğer bir su birikintisinin içine düşer ise bu o suyu ne yapıyor? Necis yapıyor, mundar yapıyor. Burada dedi ki vehiye hayyetun yani hayvan canlı iken bu da behime olan hayvanın halinden bahsediyor. Yani canlı iken ondan kopan parça anlamında. Burada dedi ki kaideye göre bir kaide zikredeceğiz. Diyoruz ki hayvandan kopan parçanın hükmü hayvanın ölüsünün hükmü ile aynıdır. Eğer mesela örneklerle açıklarsak daha anlaşılır. Mesela küçük baş bir hayvan. Onun ölüsünün hükmü ne? Onun etini yiyebiliyor muyuz? Yiyemiyoruz. O zaman koyundan, keçiden, inekten, deveden kopan bir parçanın hükmü ne? Necistir. O hüküm, yani hayvanın ölüsünün hükmü ne ise, hayvan canlı iken ondan kopan parçanın hükmü de aynı hükümde diyoruz. Ve bunu mesela başka bir örnek veriyoruz. Eğer bu hayvandan kopan parça, çekirge veya balık türü olursa ne diyoruz? Deniz hayvanı veya çekirge. Bir bacağı koptu. O bacağı yiyebilir miyiz? Yoksa aynı koyunda, keçide olduğu gibi?
Yiyebiliriz.
O zaman hüküm olarak oraya dönüyoruz. Eğer o hayvan balık gibi bir hayvan ise veyahut da çekirge gibi bir hayvan ise onun hükmünün de öldükten sonra eğer tahir, temiz, yenebilen bir hayvan ise o zaman da diyoruz ki hükmü o hayvanın ölüsünde olduğu hükümle aynıdır. Balıktan bir parça koptu ise, çekirgeden bir parça koptu ise diyoruz ki bunun hükmü temizdir ve helaldir, yenilebilir. Üçüncü bir kısım, o da diyoruz ki asıl itibariyle o şey temiz ama yenmesi haram. Alimler de buna örnek olarak diyorlar ki mesela hırsızın elinin kesilmesi. Hırsızlık yapan biliyorsunuz İslam hukukunda, İslam şeriatında elinin kesilmesiyle şey yapılıyor. Bu kopan parça. Tabi bu hükümler illa sadece hayvanlarla alakalı olan hükümler değil. Eğer insandan kopan bir parça ki yenmeyeceğini bunu biliyoruz. Ama hüküm olarak ne diyoruz buna? Bu necis midir bu kopan parça? Yoksa temiz midir? Yani şey olarak mesela bir Müslüman bir insan öldü. Onu yıkamaya giden bir insan bir necasete dokunmuş gibi midir? Temizdir. Değil mi? Yenmese dahi insanın bir şeyi vardı, hürmeti vardı. Müslüman bir insan. Ölüsü de necis demiyoruz. Bir insan öldüğü zaman biz ona necis hükmü vermiyoruz. Diyoruz ki hüküm olarak temiz, tahir bir şey ama yenmediği için haram. Üçüncü şık olarak da bunu söylüyoruz. Dedik ki öncelikle bir hayvan var. Ölüsü necis ise kendinden canlı iken kopan parça da necis oluyor. Eğer hayvanın ölüsü temiz, helal ise, yenebilen bir şey ise kendinden kopan parça hayattayken aynı şekilde aynı hükmü alıyor. Ne diyoruz? Temiz, helaldir diyoruz. Eğer işte bu hırsızın eli gibi veyahut da sünnette alınan o parça gibi insandan kopan bu parçada diyoruz ki temizdir ama helal değildir. Yani temizdir. Ona değdiğin zaman, üzerine değdiği zaman, tuttuğun zaman necaseti tutuyormuş gibi olmazsın. Temiz olan bir şeyi tutuyor gibi olursun. O yüzden üçüncü şık olarak da bunu bu şekilde ayırıyoruz. Peki diyelim ki eğer insan zor bir durumda kalsa ve önünde de bir insan ölüsü olsa bunu yiyebilir mi yoksa yememesi mi gerekir? Zor durumda kalmış, başka yiyecek bir şey yok. Bu insan o bir insanın etinden yiyebilir mi, yiyemez mi?
Aynı
domuz
etindeki gibi ölmeyecek kadar.
Burada hüküm diyoruz ki ölü insanın bir insan katında bir değeri vardır. Ama canlı insanın ölüye göre değeri daha fazladır. Eğer böyle bir durumda kalınıyor ise kişi önünde mesela ne bileyim bir yere gittiler, çölde olabilir, bir dağa tırmanmış olabilir, deprem olabilir, altta küçükte kaldılar. Ölmemek için o ölü insanın etinden ne yapabilir? Yiyebilir diyor. Çünkü yaşayan insanın hürmeti bizim için ölüye göre daha değerlidir. Ki bu aynı zamanda ölünün de bir hürmeti vardır ama yaşayanın hürmeti ölene göre daha fazladır. Bu hadisten çıkarttığımız faydalardan bir tanesi, diyoruz ki canlı hayvandan kopan parça o hayvanın ölüsü gibidir. Yani demin biraz önce zikrettiğimiz kaide. Peki o zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Hayvandan bir parça koparmak caiz mi? Burada ne diyoruz? Tafsil var. Eğer hayvanın veyahut da sahibinin faydasına bir durum varsa caizdir diyoruz. Ama bunun haricinde, ki kitaplarda da buna örnek veriyor Şeyh Hüseyin, Allah ona rahmet etsin. Diyor ki adamın bir tanesinin bir tane keçisi var. Akşamları diyor sürekli adamı rahatsız ediyor. İşte ses çıkartarak adamı rahatsız ediyor. Adam da sinirleniyor. Hayvanın bu durumu iniyor aşağı. Dilini kesip atıyor. Ses çıkardığı için. Diyor ki bu olay, böyle bir şey yaşansa bu caiz değil. Hayvandan bu anlamda intikam almak için veya da gereksiz bir yere hayvana eziyet etmek caiz değil. Ama bununla birlikte hayvanın maslahatı var ise veyahut da sahibinin maslahatı var ise o zaman diyoruz ki bu şekilde ondan bir parça koparılabilir. Buna örnek olarak hayvanın hadım edilmesini getiriyorlar. Diyorlar ki bunun da hem sahibi için hem de hayvanın kendisi için fayda vardır. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de iki tane koç kesiyor. Bu koçların özelliği de hadım edilmiş koçlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de yapılan, uygulanan bir şey. Diyoruz ki hayvanın buradan faydası ne? Eti daha diri, daha canlı oluyor. Yani hayvan böyle bir kendine daha bakımlı hale geliyor diyelim. Sahibi için de hayvanın bu durumda daha bakımlı olması satarken veya yerken bu anlamda ne yapıyor? Daha faydalı olmuş oluyor. Ve aynı zamanda başka bir şey de ne yapıyoruz? Diyoruz ki hayvanlara şey yaparlar böyle, belli olsun diye damga vururlar oraya bir bunu Arapçada vesim diyorlar. Yani ihrak binler, ateşle orayı yakıyorlar. Bunda faydası ne? Sahibine olan bir faydası var. Bu şekilde ne yapıyorsun? Malını tanıyorsun. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı ne yapıyor? Zekat develerine bu şekilde yapılmasını emrediyor. Ki bu şekilde yapıyorlar. Zekat develeri diğer develerden ayrı tutulsun hesabına. Yani bu şekilde hayvanın bir faydasına, maslahatına bir şey var ise veyahut da sahibinin faydasına bir durum var ise diyoruz ki bu şekilde hayvanın bir parçasının koparmak caizdir. Ama onun haricinde İntikam almak için, hayvana eziyet etmek için, hayvanla oynayıp dalga geçmek için bu şekilde ondan bir parça kopartmak caiz değil, haram diyoruz. Bir diğer fayda de bundan, bu durumdan, yani hayvandan bir parça koparmaktan istisna ettiğimiz bu durum var. O da av hayvanları. Mesela bir toplandık, bir yere ava çıktık, yakalayacağımız o hayvanı bir türlü yakalayamıyoruz. Yanımızdan geçiyor. İşte oradan kaçıyor, buradan şey yapıyor, tutamıyoruz. Bu durumda mesela elimizde bıçak var, kılıç var, bir şekilde bir aletler var. Bununla mesela salladık, birisi vurdu, bir bacağı koptu. Öbür taraftan kaçarken birisi vurdu, kolu koptu hayvanın, av hayvanının. Bu şekilde diyoruz ki bunu yakalayıp bu şekilde öldürdüğün zaman, kestiğin zaman bu ilk hamlelerde kesen, kopulan parçalar da helaldir. O hadisin kapsamı içine girmez. Yani o anlamda necis anlamında girmez. Yani bunu, bu av hayvanını bundan ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Bu şekilde eğer hayvanı şey yapamıyoruz, bir şekilde yakalayıp kesemiyor isek, bu şekilde hamlelerle onu durdurabiliyor isek, ondan kopan bu parçalara biz haram demiyoruz.
Peki şimdi malum kurbanda, televizyonlarda seyrediyoruz. Adam alıyor hayvanı, boğayı. Boğa geçip gidiyor. Adam diyelim baltayı fırlattı, hayvanın sağ ayağı koptu kalçadan.
Ya bu da bu hükme göre. Bununla ilgili şimdi bir örnek de vereceğiz. Rafi ibn Hadic radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Zulhuleyfe, bu Medine'nin mikat bölgesinde olan bir yerdeydik diyor. Develerden bir tanesi çılgına dönmüş bir şekilde böyle vahşi bir hayvan gibi hareket etmeye başladı diyor. Sahabelerden bir tanesi de elinde ok var. Çekiyor, hayvana atıyor. bu şekilde hayvan düşüyor, ölüyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sahabelere, eğer böyle bir durumda karşılaşıyor iseniz, diyor ki bu şekilde yapın. Yani eğer hayvanı zapt edemiyorsan, bu artık av hayvanı için hükmü söyledik. Aynı zamanda evcil olan hayvan var. Ama bu şekilde vahşi hayvan gibi artık kudurmuş, delirmiş bir şekilde hareket ediyor ki senin örneğin de bunun içine girer. Artık sen boğayı zapt edemiyorsun, tutamıyorsun. Bir şekilde sahabenin yaptığı uygulama, Allah Resulü Aleyhisselam'ın önünde yaptığı bir uygulama var. Çekiyor oku, hayvana fırlatıyor. Çünkü deve biliyorsunuz kinci şey bir hayvandır, inat bir hayvandır. O şekilde zapt edemiyorlar. Kesmek için bir fırsat ellerinde yok. Ne yapıyorlar? Bu şekilde sahabe çekiyor oku, fırlatıyor. Bununla birlikte o hayvan yere düşüp ya tabii ki ona şey yapmak lazım. Ona dikkat etmek lazım. Yani bizim burada bahsettiğimiz olay ne? Bu şekilde de sen hayvandan bir parça koparıyor isen yaptın, attın veya işte Hilmi'nin dediği gibi salladın baltayı bir parça koptu. Bu onu ne diyoruz? O hayvanla yenilebilir hükmündedir. Ondan kopan parça o işe zarar vermez. Ki bunu da hadis-i şeriflerle destekliyoruz. Diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın önünde de böyle bir şey gerçekleşti. Ve Allah Resulü Aleyhisselam hadisin sonunda diyor ki eğer böyle bir durumla karşılaşır iseniz, diyor ki eğer vahşileşmiş olan behime aynı vahşi av hayvanı gibidir diyor. Eğer hırçınlaşırsa onu bu şekilde öldürün. Yani bu sahabenin yaptığı uygulamayı onlara örnek olarak gösteriyor ki eğer bu durumla karşılaşırsanız bunun şeyi budur. Artık hayvan çığırından çıkmış. Zapt edemiyorsun. O zaman ona normal av hayvanı gibi şeyi uygulayabilirsin. Yani o konuyu araştırmak lazım. Şu anda onunla ilgili bir şey diyemiyorum. Eğer hayvan bu şekilde vurdun, kaçırdın hayvanı, parçası kaldı ama hayvana şey yapamadın. Evet. O konuya bakalım inşallah. Çünkü normalde burada zikredilen kitaplarda yapılan şey, hayvanı bu şekilde biri oradan bir şey sallıyor, kılıç, öbürküsü oradan bir şey sallıyor. Bu şekilde ne oluyor? Hayvanı yakalıyorlar ama sen bir vurdun, bir tarafını kopardın, o hayvanı bir daha bulamadın. Bununla ilgili özel bir şey yaparız, araştırma. İnşallah bir dahaki dersimizde bununla ilgili şey yaparız. Bununla birlikte sular babını bitirmiş olduk. İnşallah haftaya Babul Aniye yani kaplarla ilgili bölüme geçeceğiz. Bu konuyla ilgili, bu hadislerle ilgili soru sormak isteyen varsa.
Katı şeyle ilgili söylemedik.
Katı şeyle ilgili dedik ki hadisin metninden anlaşılan ne? Sıvı şeylerle ilgili. Şer'i hüküm. Bu dedik. Katı şeylerde de akli olarak, delil olarak da bunu getirdik. Katı olan bir şeye sineği bastırırsan onun içine girip çıkartma gibi durumu yok. Onu orada ezmiş olacaksın. Nefis de bunu yemeyi kabul etmez dedik. O yüzden bu hüküm sıvı şeylerle ilgili. Hatta balı da bunun dışında bıraktık. Çünkü bal da bir su gibi, süt gibi, ayran gibi içine batırılıp çıkartılacak bir sıvı değil. Sıvı olmasına rağmen bir yoğunluk var İlker abinin dediği gibi. Bu şekilde bastırırsan onu orada ezmiş olursun. Bu da ondan sonra onu yeme ihtimalini düşürür yani.
Karıştırmak falan gerekir mi peki
abi? Neyle ilgili?
Mesela çırpınıyor şimdi görürken ne oluyor? Kendisi bir dalga falan oluşturuyor. Mesela öldü ondan sonra. Biz batırdık ya hemen çıkarttık. Karıştırmak falan gerekir mi?
Öyle bir şey gelmiyor hadisin metninde. Ondan sonra onu içebilirsin yani. Nefsin kaldırmıyorsa da İçmeye de bilirsin. Bunda hürsün. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve tuğbu ileyk.